Ayrım 19, sayfa 143. 16-20 Kasım 1943. 13. Bölüm. Kahire. 16 Kasım. Schellenberg ve Canaris'in Prince Albert Strasse'deki görüşmeleri sırasında sözünü ettikleri ve Harvey Deacon olarak tanınan ajan, 30 yılı aşkın bir süre Mısır'da yaşayan İngiliz vatandaşlığına geçmiş bir iş adamıydı. Nil Nehri'nde kumarhane olarak çalıştırılan bir gemi ve Sultan Kulüp olarak ün sarılmış bir gece kulübüne sahipti. Kahire'nin en nezih gece kulübü sayılması da elden geçmiş nehir gemisi Paris'teki Folies Bergère'in daha küçük ve daha sade bir benzeri olarak düşünülmüş, loş ışıklar ve zevksiz eşyalarla döşenmişti. En popüler olduğu kesindi. Kulübün gördüğü rağbet sadece her şeyin bulunduğu barı ya da canlı müzik çalan orkestrasından dolayı değil, iç gıcıklayıcı dans gösterileri yapan genç kızların fiyatta anlaştıkları takdirde küçük bir yatak partisine hazır olmalarından kaynaklanıyordu. Bu tip ilişkilerin işleri daha da geliştirdiğini düşünen Harvey Deacon, kızlarının müşterilere yakın davranmalarını hep teşvik ediyordu. O gün öğleden sonra nehir gemisinde önündeki belgelerle uğraşıyordu. Hafifçe ağarmaya yüz tutmuş dalgalı saçları ve geniş omuzlarıyla Deacon, ipekten bir sabahlık giymiş, boynuna bir fular bağlamıştı. Kemerli burnu, otoriter görünümüne daha da önem katıyordu. Kapı vurulduğunda elindeki kalemi bıraktı.
"Girin."
Kapı açıldı ve Habeş Uşak içeri girdi. "Seni görmek isteyen bir bey var efendi. İsmini söylemek istemedi."
"Aldırma, şimdi anlarız. Onu içeri al ve rahatsız edilmememizi sağla."
Birkaç saniye sonra cellabe giymiş Hasan içeri girdi. Deacon sandal ağacından yapılmış kutudan bir puro alırken sabırsızlıkla sordu.
"Bekliyorum."
Arap masanın karşısındaki asır koltuklardan birine yerleşti. Sakalına rağmen çenesi ve dudaklarının çürüğü görünüyordu. Buna ek olarak sağ gözü şişip kapanmış, birkaç altı dişi kırılmıştı.
"Çocuk, Evir'in oğluymuş. Onu daha önce de gördüğümü biliyordum. Babasıyla buluştuğum akşam o da tren istasyonundaydı. Evir oğluna eve gitmesini söyledi. Anlaşılan bizi evime kadar da izlemiş."
Deacon öfkeden patladı, yanmamış puroyu elinden fırlattı.
"Bir bu eksikti. Daha dikkatli olmalıydın."
Hasan koltuğunda oturuyordu. Deacon'ın bakışlarını gözden kaçırmadan karşıladı.
"Sokak çocukları hep birbirlerine benziyor. Üstelik unutma. Evir'i eve götürüp fotoğraf makinesinin kullanılmasını öğretmemi isteyen de sensin. O sırada geri dönmemişti. Dışarıdaki arabayı görmemiş olsaydım, askerler şu anda bizi yakalamak için tuzak kuruyor olacaktı."
Deacon da biliyordu ki Arap söylediklerinde haksız sayılmazdı. Üstelik vericiyi kurtarmak için hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemişti. Yine de adamın maskesinin düşmesinden ve güvenli evin ortaya çıkmasından dolayı öfkeliydi.
"Fotoğraf makinesini buldular. Telsizi de gördüler. Öyle değil mi? Artık şehirde bir Alman casusunun faaliyet gösterdiğini de biliyorlar. Üstelik adamlardan birini de öldürdün. Korkunç bir durum. Birkaç gün daha ortalıkta görünmesen iyi olur. Hem askeri hem de polis şu anda her yerde seni arıyordur."
"Bırak arasınlar," dedi Hasan meydan okurcasına.
"Beni hiç bulamayacaklar. Kahire gibi kalabalık bir yerde bulamazlar. Tek gördükleri cellabe giymiş sakallı bir Mısırlı. Üstelik Evir'in ikametgaha girdiğini de bilmiyorlar. Hiç kanıtları yok. Tek yaptığı resim çekmek oldu."
Deacon Hasan'ın söylediklerinde gerçek payı bulunduğunu anladı ama tutumunu değiştirmedi.
"Hata bela kokusu alıyorum ve bundan da hiç hoşlanmadım. Müttefikler aptal değil. Bir şeyler planladığımızın farkındalar. Bıçakladın şu subay. Adı Weaver mıydı?"
Hasan elini çenesine götürdü.
"Bir Amerikalı. Onu bir daha gördüğümde öldüreceğim." "Bir dahası olmayacak. Eğer aklını başına toplarsan Weaver ve onun gibilerinden uzak dur. Yoksa birkaç dişini daha kaybedersin. Motosikleti ne yaptın?"
"Villada bıraktım."
"Saklanmak için güvenli bir yerin olmalı. Villa olmaz. Senin orada görünmeni istemiyorum."
Deacon bir an düşündü.
"Ezbekiye'deki otel, Imperial. Bence en uygunu o. Orada tehlikelerden uzak olursun. İhtiyacım olduğunda da seni çağırırım."
"Ne için?"
"Bu akşam Berlin'den cevap bekliyorum. Onlara gönderdiğimiz paketten sonra bir şeyler yapmak isteyeceklerini tahmin ediyorum."
Deacon masanın çekmecelerinden birini açtı. İçinden aldığı banknotları fırlattı.
"Al, bir daha da tanınmamaya dikkat et. Sakalını kes, saçını kısalt. Kendine yeni elbiseler al. Bundan sonra da dikkatli ol. Anlaşıldı mı? Seni çağırana kadar otelden ayrılma. Yenilmez olduğunu düşünmen, hepimizi tehlikeye atman için yeterli bir neden değil." Hasan asık suratla parayı aldı ve bir şey söylemeden odadan çıktı. Deacon, Lumboza kadar yürüdü ve umutsuzlukla iç geçirdi. Arap 9 ay öncesine kadar Trablus'ta Almanlar adına çalışmış, daha sonra Berlin'den aldığı talimatla Mısır'a gelmişti. Rommel'in İskendireyi'yi almaya hazırlandığı günlerde Deacon'ın işten başını kaşıyacak zamanı yoktu ve gelen her yardımı sevinçle karşılar durumdaydı. Hasan'ın yararlı olduğu konular vardı. Ancak çok inatçıydı ve Deacon'ın böyle bir anda en az ihtiyaç duyacağı şey dikkatsizlik ve kendini beğenmişlikti. Böyle giderse ikisinin de ipte sallanacağı günler uzak değildi. Deacon aynada kendine baktı, giyinmeye gitmeden önce başını salladı. ''Nelerle uğraşmak zorunda kaldın Harvey? Allah'ın belası ölümün sınırında dolaşıyorsun.'' Harvey Deacon 1894 yılında Hamburg'da doğduğunda adı Harvey Friedrich Mandel'di. Babası Klaus, Almanya'yı titreten grip salgınında eşini kaybettikten sonra tek çocuğunu alarak Güney Afrika'ya göç etmiş, Transvaal'da kendine yeni bir hayat kurmayı ummuştu. Güney Afrika'da İngilizlerle Hollanda ve Alman kökenli Boerler arasındaki zorlama barış bozulup 1899'da Güney Afrika Savaşı başladığında kimse şaşırmamıştı. Bir yıl sonra İngiliz piyadesi Bloemfontein'de Boer güçlerini kılıçtan geçirdiğinde geride kalanlar kanlı gerilla savaşları başlatmış, İngiliz üslerine komando baskınları düzenlemiş, karşılığında hızlı ve acımasız bir cevap almışlardı. Boer aileleri toplanmış, çiftlik ve evleri ateşe verilmiş, hayvanlarına el konulmuştu. Klaus Mandel ve 6 yaşındaki oğlu binlerce Boer ailesiyle beraber talihin ilk konsantrasyon kampları sayılabilecek açık hava hapishanelerine doldurulmuştu. Şartlar acımasızdı. Hastalık ve kötü beslenme kırıma dönüşmüştü. Bunun nedeni İngilizlerin bilinçli politikasından çok kötü yönetim ve sağlık koşullarının kötülüğüne bağlanmalıdır. Yine de 20 binden fazla erkek, kadın ve çocuk öldü. 8 ay kadar sonra babası vereme yakalanıp öldüğünde küçük Harvard Mandel ona verilen yiyeceklere dokunmadı ve kendi kabuğuna çekildi. Sonunda durumu dayanamayan kamp doktoru çocuğa orta yaşlı çocuksuz bir İngiliz ailesine vererek onu evlat edinmelerini sağladı. Frank Deacon ve karısı Birmingham'da Johannesburg'a göç etmiş, Frank bir kumaş fabrikasında yöneticiliğe başlamıştı. Çocuğa gerçek bir ev sağlamış olmanın sevincine karşın giriştikleri işin felaketini kısa sürede anladılar. Yeni oğulları son derece isyankar ve saldırgandı. Yeni ailesiyle ilişki kurmaya hiç yanaşmıyordu. Aynı yıl Frank Deacon yeni bir iş önerisini kabul ederek şirketin pamuk fabrikalarından birinin yönetimini üstlendi. Karşılığında çok daha yüksek bir maaş ve bir yıllık çalışmadan sonra Nil kıyısında bir villa edindi. ''Oğlan için iyi de olacak.'' Vera dedi Deacon karısına. Harvard'da hala acıyordu. Bu onu değiştirecek ve yaşadıklarını unutmasına yardım edecek. 5 yıl içinde Kahire fabrikasında beklenmeyecek bir duruma geldi. Maaş artışları onun varlıklı bir adam olmasını sağladı. Yer değişikliğinin çocuk üzerinde etkileri ise beklendiği gibi değildi. Harvey Deacon'ın Mısır'da tek gördüğü, Güney Afrika'da da tanık olduğu sömürgeci saldırganlığıydı. Deacon'ların çoğu orta sınıfın üstünden gelme İngilizlerden oluşan arkadaşlarını ve tanıdıklarını aşağılamaya devam etti. Deacon'lar yavaş yavaş oğullarının İngiliz olan her şeye karşı beslediği nefretin silinmeyeceğini anlamaya başladılar. Mena Oteli'nde katıldıkları yılbaşı balosundan dönerken geçirdikleri kazada öldüklerinde Harvey 26 yaşındaydı, tek bir gözyaşı bile dökmedi. Vasiyetnameye göre 2000 pound ve Nil kıyısındaki villa ona kalmıştı. İlk düşündüğü eline geçen parayla iş kurmak oldu. Sultan İskenderiyeli zengin şarap ithalatçısı bir İtalyanın oğluna ait karanlık bir gece kulübüydü. Sahibinin gece kulübüne para yatırmasında tek neden böyle bir yerin genç ve hafif kızlarla tanışmakta kolaylık sağlamasıydı. Deacon hisselerin yarısını satın aldığında işleri hızla kötüleşmekteydi. Ancak birkaç Fransız ve İtalyan kızı tuttuktan ve Amerikalı bir caz orkestrası ile anlaştıktan sonra işler değişmeye başladı ve kısa sürede Sultan Kahire'nin en gözde eğlence yerlerinden biri oldu. Ticaret yapmak ona kolay geliyordu. Geliştirmeye başladığı playboy rolünden de pek hoşlanmıştı. Doğduğu ülkeyle hiç ilişkisi yoktu. 1936 yılında Naziler iktidarı ellerine geçirdiğinde Kristen Eckert adında bir kadının aramasına çok şaşırdı. Genç kadın onun uzaktan akrabası olduğunu söylüyor ve Kahire'ye bir Alman ticaret heyetiyle geldiğini, bakan yardımcısının sekreteri olarak çalıştığını anlatıyordu. Deacon'ı akşam yemeğine davet edebilir miydi? Deacon, Hatırladığı Kristin Eckert babasıyla birlikte Cape Town'a gidecek gemiye bindiklerinde bütün aileyle birlikte veda için Hamburg limanına gelen 4 yaşında itici bir kızdı. Meraktan onunla buluşmaya karar verdi. Christina Eckert'ı bu kez gördüğünde gözleri fal taşı gibi açıldı. Yıllar o küçücük ve itici kızı değiştirmiş, baş döndürücü güzellikte genç bir kadına çevirmişti. İnce ve uzundu. Sarı saçları ve düzgün uzun bacakları vardı. Bütün bunlar ek olarak birlikte olması keyifli, zeki ve hazır cevap bir kadındı. Üstelik şaşılacak şey bekardı ve bütün gece boyunca şampanya içip gevezelik ettikten sonra biraz dolaşıp temiz hava almayı önerdi. "Demek Nazi patronlarının doğru işler yaptıklarına eminsin," dedi. Deacon Nil kıyısı boyunca yürürken, "duyduğuma göre Almanya'da epey gelişmişler." Bunları sadece konuşmuş olmak için söylemişti. Gerçekte ise Kristen Eckert başını döndürmeye başlamıştı. Ona aşık olduğunu anlıyordu. Bütün gece boyunca aralarında cinsel bir çekim hissetmiş, kuzeni olmasaydı işleri daha da ilerleteceğini düşünmüştü. "Daha iyi olacak," dedi Kristen gülümseyerek. "Führer'in çok büyük planları var." "Anlayamadığım bir şey var. Güzel ve akıllı bir kadınsın ama evli değilsin. Neden?" Kristen güldü. "Çünkü sadık metres olarak adlandırılabileceğin birisiyim."
"Kimin metresi?"
"Nazi partisinin."
"Bu da beni şaşırtıyor. Bir bakan yardımcısı böyle bir yolculuğa neden sekreterini de getirsin? Eğer onunla yatmıyorsa."
Yine güldü.
"Pek sayılmaz. Patronumun farklı zevkleri var. Yine de sekreterlerden daha ileri birisi olduğumu söyleyebilirim."
Cevabında belirli bir sır saklıydı. Deacon başka bir şey soramadan Kristen, Kastrul Nil garnizonuna baktı ve İngiliz askerlerinin kapıdan uygun adım çıkışlarını izledi.
"Şuna bak, tek bir yanlış adım yok. Kabul etmeliyim, şu İngilizler gerçekten de iyi asker."
Deacon ürperdi. Cevabı kin doluydu.
"Sanki Tanrı'nın dünyaya armağanlarıymış gibi davranıyorlar."
"Babana yaptıklarından dolayı onlardan hala nefret ediyorsun, değil mi?"
"Hepsi de kaba piçler. Hep öyleydiler, öyle de kalacaklar."
Kristen durdu, elini Deacon'ın koluna koydu ve önemsiz bir şeyden söz edermiş gibi, "Ana yurdun için çalışmak istemez miydin Harvey?" diye sordu. "Yine savaş olacak, yalnız bu kez Almanya yenilip yenilmeyi göze alamaz. Başarı tohumları ekmemiz gerekiyor, zamanı gelince kullanmak için. Doğru insanları doğru yerlere koymalıyız. Dünyanın her köşesindeki sempatizanlar davamızı kazanmaya yardım edebilirler."
Gözlerinin içine baktı. "İngiltere yeniden düşmanımız olacak. Mısır'da İngiliz sömürgesi. Bu nedenle savaşın dışında kalamaz."
Deacon kolundaki sıcaklığı duydu, kasıklarındaki keyifli hissin farkına vardı. "Keşke akrabalık olmasaydı," diye düşündü. Güldü.
"Demek öyle. Berlin benden Allah'ın belası bir casus olarak yararlanmak istiyor. Bunu söylemek için de tanıdığım birinden daha uygun olabilir mi?"
"Peki neden ben?"
"Ben ne yapabilirim?"
"Her bakımdan uygun olurdun. Ana yurduyla hiçbir ilişkisi kalmamış bir İngiliz vatandaşı. Geçmişin evlat edinmenin tülleri altında saklı. Kraliyetin görünürde sadık bir kulu. Sen ideal adaysın. Üstelik içimde çok da yararlı olacağına dair bir his var."
"Evet. Ne düşünüyorsun?"
Deacon kadınlığını içer gibi Christian'ın yüzüne baktı. Onun için ne olursa olsun yapacağını biliyordu. Daha sonra babasının kamptaki son günlerini, yüksek ateşle kan tükürdüğü dönemi hatırladı.
"Ne yapmamı istiyorsun?"
Christina'nın gözlerinden inanmadığı anlaşılıyordu.
"Önce benimle yatmanı istiyorum. Daha sonra da Berlin'e gelmeni."
3 ay kadar sonra Deacon Avrupa'da 10 haftalık turistik bir gezi ayarladı. Zürih tren istasyonunda karşılandı, sahte bir pasaport edindi, Alman sınırına götürülüp Berlin'e giden yataklı trene bindirildi. 3 gün boyunca CD, yabancı ülkeler karargahında, Christian'ın da üyesi olduğu SS haber alma bölümü tarafından sıkı bir sorgulamadan geçirildi. Ayrıntılı sorulara cevap vermek zorunda kaldı. Casus olarak işe alındı ve zaman geçirmeden 2 ay sürecek yoğun bir eğitime alındı. Telsiz kullanmayı, şifrelerden yararlanmayı, harita okumayı, kendini izleyenlerden kurtulmayı, bilgi toplamayı ve her şeyden önemlisi bakmayı öğrendi. Düşmanın cephanelikleri, tankları ve havaalanları neredeler? Birlikler nerede konuşlanmış? Toplar, kaç tane kaçlık nereye yerleştirilmiş? Tren yolları, hangi hatlar sürekli kullanılıyor? Depolarda ve hat kenarlarında neler var? Hepsi zordu ancak yine de ilginç bir tecrübe oldu. Babasının vatandaşları arasında Harvey Dick'ın ömründe ilk kez gerçekten bir yere ait olduğunu hissetti. Hafta sonlarını Christian'ın yatağında geçiriyordu. Kahire'de yaşadıklarından çok daha çılgınca bir birleşmeye girdiler. Harvey Dick'ın burada ilk kez tutkulu aşka benzer bir duygu yakaladı. Son hafta sonu onunla sevişirken Christian karanlıkta fısıldadı. Mısır'da Führer için inanılmaz şeyler yapar bir. Kim bilir, belki de bir gün yeniden bir araya geliriz. Deacon Zürih'e döndü ve hikayesini ele vermemek amacıyla 10 gün kadar çevrede turist gibi dolaştı. Daha sonra da Mısır'a gitti. CD'nin talimatları ve bir İsviçre bankası üzerinden yapılan havale sayesinde sultanın geri kalan hislerini de satın aldı. Kumar izni alarak kulübün işlerini geliştirdi. Sonunda savaş geldiğinde sultan, patronlarının tahmin ettikleri gibi dedikodu ve bilgi kaynağına dönüşmüştü bile. İngiliz birlikleri Rome'le savaşmak üzere Kahire'ye akın ettiklerinde boş zamanlarını restoranlar, barlar ve randevu evlerinde geçiriyorlardı. Bir erkeği konuşturmak için içki ve kadından daha etkili yol yoktur. Deacon gözlerini ve kulaklarını açtı. Kısa sürede kullanabileceğinden çok bilgi edindi. Toplumun her katındaki tanıdıklarını kullanarak ordudaki erlerden kraliyet sarayına kadar bir istihbarat ağı kurdu. Telsizle temas kurmadığı zamanlar elindeki bilgileri İspanyol Büyükelçiliğindeki bir memura iletir, paketin diplomatik kuryeyle Madrid üzerinden Berlin'e gitmesini sağlardı. Aynı gece Deacon siyah Packard'ın burnunu Gize'ye doğru çevirdiğinde saat 11.00'ı gösteriyordu. Batıya dönüp piramitlere doğru ilerlemek yerine güneye döndü, Nil kıyısını izleyerek 10 dakika sonra villaya vardı. Mason Flow beyaza boyanmış panjurlu bir evdi. İki katında 4 yatak odası bulunuyordu ve küçük bahçesinin duvarı sarmaşıklarla örtülüydü. Tek başına dikiliyordu. Kendi özel iskelesi vardı ve zamanında Napolyon'un generallerinden biri tarafından metresine armağan olarak yaptırılmıştı. Deacon ailesi tarafından satın alınmadan önce birkaç kez elden geçirilmişti. Artık buraya pek ender geliyor, burası yerine nehir gemisindeki özel bölümü tercih ediyordu. Üstelik buradaki villaların büyük çoğunluğu şehirdeki zenginlerin hafta sonu evleri olarak kullanıldığından hafta içinde çevresi ıssızdı. Evin telefonu bile yoktu. Arabayı ön bahçedeki banyan ağaçlarının gölgesinde durdurup indi. Dolunay nedeniyle 15 kilometre uzaktaki Keops piramidinin parlak gökyüzü önündeki silüeti açıkça görünüyordu. Arada da çöle doğru uzanan şeker kamışı tarlaları vardı. Kapının kilidini açtı ve karanlık sofaya girdi. Villada elektrik yoktu. Bu nedenle sofadaki masanın üzerinde duran lambalardan birini aldı ve cebindeki kibritle yaktı. Ön kapıyı kilitledi. Her iki kanadın arkasına sağlam demir kollar yerleştirdi. Bu kolları ek bir güvenlik önlemi olarak birkaç ay önce düşünmüştü. Artık kimse habersizce ön kapıdan giremezdi. Sofaya açılan bir başka kapıya yürüyüp kilidini açtı. Önüne çıkan merdiven aşağıya, karanlıklara iniyordu. Basamakların dibinde şarap mahzeni olarak yapılmış bir bölüm bulunuyordu. Eski raflar toz ve örümcek ağlarıyla kaplıydı. Bazı raflardaysa tozlu şarap şişeleri vardı. Napolyon'un generali mahzeni başka amaçlar için de kullanıyordu. Gizli bir kaçış yolu. Mahzenin ucundaki kısa tünel, menteşeleri paslı bir kapıya varıyordu. Deacon kapının sürgüsünü çekip açtı. İçeriye taze hava girdi. Uzakta yüksek ağaçlar, aralarında gizlenmiş ve nehre doğru uzanan küçük taş iskele, iskeleye bağlı ve brandayla örtülmüş ufak bir motorlu tekne göründü. Merdivenin dibine geri döndü. Bulunduğu yerde bir tek iskemle ve bir de dolap vardı. Dolabı açıp içine gizlediği telsizi çıkardı. Vericinin yanında duran 9 milimetrelik Luger tabancaya bakmadan tünelin dış duvarına yerleştirilmiş anteni kaldırdı. Aküyü bağlayıp düğmeyi çevirdi. İskemleye yerleşti. Telsizin üzerindeki küçük yeşil ışık parlamaya başladı. 10 dakika sonra beklemek gerekecekti. 10 dakika daha beklemek gerekecekti. Hasan'ın dairesinde olanlar hala beynini kurcalıyordu. Kasa hırsızı Evir'in öldürülmesi beceriksizce gerçekleştirilmiş bir olaydı. Ancak adam konuşabilir ve her şeyi mahvedebilirdi. Maskesi düşürülmeden 4 yıllık bir savaş görmesine karşın Deacon, müttefiklerin ahmak olmadıklarını biliyordu. Artık çevrelerine dikkatle bakacaklardı. Bu da daha dikkatli olması için önemli bir nedendi. Özellikle Berlin'in Roosevelt ve Churchill'in Kahire'ye geleceklerini bildiği bir dönemdi. Savaşın Almanya aleyhine gelişmeye başladığı bu sırada verdiği bilgilerin önemli bir karşılık olacağını sunuyordu. Savaşın Almanya aleyhine gelişmeye başladığı bu sırada verdiği bilgilerin önemli bir karşılık olacağını sanıyordu. Yoksa Berlin bu bilgilerin üzerinde neden bu kadar önemli dursun? Belki de Schellenberg bu bilgiyi başka yerlerde kullanacaktı. Dün akşamki raporuyla Berlin'e güvenli evin bulunduğunu bildirmişti. Şimdi ise cevaplarını bekliyordu. Verici ısındığında istasyonu buldu. Roma'daki bağlantı istasyonu mesajlarını Berlin'e CD karargahına iletecekti. İşareti duyduğunda not defterini hazırladı. Bu seferki mesaj her zamankinden daha uzundu. Mesajın bittiğini belirten AR işaretini aldığında 20 dakika geçmişti. Daha sonra iyi şanslar ve lütfen teyit edin mesajı geldi. En arkadan da tamam anlamındaki K mesajı aldığında belirtmek için R'ler gönderdi ve aldığı mesajı çözmeye girişti. Çözdüğü mesaja baka kaldı. Bildirilenler o kadar önemliydi ki okuyup anlaması dakikalar aldı. Ağzı kurumuştu. Bağırsaklarının işlediğini, ensesinden aşağı soğuk terler boşaldığını hissetti. Okuduklarına inanmakta güçlük çekiyordu. Uzun bir ıslık çaldı. Olacak şey değil, dedi kendi kendine heyecanla gülümseyerek. Bu kez gerçekten ciddi işe girişiyoruz. Aynı anda Hasan, Arap ve Avrupalı göçmenlerle kaynayan Ezbekiye'nin dar ve kalabalık sokaklarında yürüyordu. İmperyal Oteli haraptı. Benzer ucuz oteller ve dökük evler arasındaki boyaları dökülmüş panjurlar ve sıvası çatlamış duvarlarıyla pek de adına yaraşır bir görüntü sunmuyordu. Müttefik katlarından geçip Kahire'ye ilk vardığında da burada kalmıştı. Bu kez otelin karşısındaki girintide uzun süre beklemiş, otelin gözetlenmediğinden emin olduktan sonra içeri girerek dökük resepsiyona doğru yürümüştü. Kısa boylu ve çok şişman bir adam, ayakları sanki çok değerliymiş gibi dikkatle yürüyerek tezgaha yaklaşırken elindeki taze hurmaları yemekle meşguldü. Başında bir fez ve üzerinde sigara külü dökülmüş eski ve buruşuk bir ceket vardı. Bacakları vücudunu taşıyamayacakmış gibi ilerliyor, şiş yanakları aldığı nefesten şişip şişip iniyordu. Müşterinin yüzüne bakmadı bile. Doluyuz. Kuzen Tarık. Şişman adamın yüzü Hasan'ı tanıyınca daha da soldu. Acele hareketlerle onu resepsiyonun arkasındaki büroya götürdü. Yaralı yüzüne bakarken şaşkınlığı gözlerinden okunuyordu. Ne oldu sana? Askerler beni arıyor. Saklanmak için güvenli bir yere ihtiyacım var. Ne yaptın? Galiba bir İngiliz askerini öldürdüm. Tarık gülümsedi. Daha önce kaldığın oda var. Orada güvende olursun. Sana teşekkür borçluyum Tarık. Şişman adam teşekkür gereksizmiş gibi homurdandı. Aynı kandanız. Düşmanımız da aynı. Küçük ve neredeyse boş oda ikinci kattaydı. Odada yıpranmış çarşaflarıyla bir yatak, çatlamış bir lavabo ve lavabonun üzerinde sırrı dökülmüş küçük bir ayna vardı. Odadan çok daha önce kiler olarak kullanılan bir yere benziyordu. Tarık merdivenlerden sonra nefes nefese kalmış, kapıyı cebinden çıkardığı özel bir anahtarla açmıştı. Kapının üzerinde, duvarla aynı boyayla boyandığından neredeyse görünmez olan küçük zili gösterdi. ''Uyarı işaretini hatırlıyorsun değil mi?'' Hasan başını salladı. Tarık büro masasının altındaki alarm düğmesinden daha önce de söz etmişti. Dikkatli olmak için bir, kaçmak için iki işaret. Tarık hala soluk soluğaydı. ''Neye ihtiyacın olursa söyle.'' Yarın sakalımı tıraş etmeni ve saçımı kesmeni isteyeceğim. Sana para veririm. Kullanılmış elbiselerden alırsın. Görünüşünü değiştirmek akıllıca bir iş, dedi Tarık. Unutma, bu oda çok özel. Otel defterinde kaydı yok. Anahtarı da sadece bende. Görünmeden girip çıkmak için koridorun sonundaki yangın merdivenini kullan. Eğer dikkatli davranırsan kimse seni görmez. Sana iyi geceler diliyorum kuzen. Öpüştüler. Tarık yaralı çeneye hafifçe dokundu. Biraz sonra Hasan yalnızdı. Soyundu. Karanlıkta yatağa uzandı. Sancıyan çenesini eline dayadı. Dili sürekli olarak bir gün önce dişlerinin bulunduğu yerdeki kanlı yaraya gidiyordu. Beyni kin ve intikam duygusuyla çatlayacak gibiydi. Bildiği bir tek şey vardı. Deacon ne derse desin, Amerikalı istihbaratçı yaptıklarını çok pahalı ödeyecekti. Ayrım sonu. Sayfa 156.